Ayrım 23. Büyük hesaplaşma. Check the Brul. Sayfa 217. En alt güvertenin 3 kat üzerindeki ana mühendislik katında sessiz çalışan asansörden indiğinde Joanne Riggs gürültü yüzünden fiziksel bir darbe almışçasına geriledi. Kalıp halinde dökülmüş makine blokunun uç kısmının üzerindeki asma iskelede duran Patroni yardımcılarıyla toplantı yapıyordu. Adamın vücut yapısı yangın musluğunu andırıyordu. Wolf nasıl olduysa buraya Riggs'ten önce gelmişti ve yanında bir adamıyla 3 adım ötelerinde durmuş mühendisleri izliyordu. Gürültü nedeniyle baş mühendisin adal eli omzuna hafifçe vurana kadar hiçbiri onun geldiğini fark etmemişti. Riggs sesini duyurabilmek için baş mühendisin kulağına bağırmak zorunda kalmıştı. Patroni yaralı parmaklarından birini kaldırıp kendisini takip etmesi için Riggs'e işaret etti. Teknik kumanda odasına giden yol sıcak ve rahatsızdı. Koku Riggs'in midesini bulandırmıştı. Patroni kumanda odasının cam kapısını kaydırarak açtı ve tekrar kapatmadan önce hepsinin içeri girmelerini bekledi. Kalın cam duvarlardan makine dairesi tamamen net bir şekilde görülebiliyordu ve gürültü ses yalıtımı sayesinde boğuk bir gurultuya indirgenmişti. İçerideki havada klima sayesinde serindi. Riggs diye yineledi. Patroni onu bir süre duymazdan gelip odanın 3 duvarıyla kucaklaşmış olan sayısız ana denetim masasını inceledi. Kontrol ettiği her göstergeden sonra biraz daha yüksek sesle omurdanıyor ve bulduğa benzeyen yüzündeki somurtuş biraz daha artıyordu. Patroni üzerine çevrilmiş iki makineli tabancayı umursamadan teknik personelin daimi olarak görevde olması gerektiğini sana söylemiştim. Bu arızanın sebebi sadece sensin diye Riggs'i suçladı. Riggs öfkeyle ne olduğunu bana anlat diye emretti. Bilgisayar kayıtlarına göre 5 numaralı silindirin yakıt filtresinde tortu birikmiş. Şayet burada biri olsaydı yedek enjektörü devreye sokulup filtre kolayca temizlenir, ana silindir tekrar çalıştırılırdı. Ama ben ve adamlarım burada değildik. Filtre tıkanmış ve kirli yakıt pompalandığı için 5 numaralı silindir verimsiz çalışmaya başlamış. Bilgisayar arızayı saptamış fakat yine söylüyorum. Riggs'e düşmanca bir bakış attı. Burada kimse yoktu. Deniz sakin olsaydı 5 numaralı silindir teklemeye başladığında motorun titreştiğini hissederdik. Tahmin edebildiğim kadarıyla silindir çok randımansız çalıştığı için pistonu hemen başından uçurmuş. Donanımda aşırı metalik sürtünmeyi algılayan bilgisayarlar da acil durum nedeniyle makinenin çalışmasını durdurmuş.
Tekrar çalıştırabileceğini söyledin.
Tabii, 5 numaralı silindirdeki basıncı giderip güç olmadan çalışmasını sağladım. Ancak şu anda yağ karterinde birkaç yüz kilo hurda metal birikmiş durumda. Ve tekrar başlattığımızda bu durum makinenin diğer kısımlarının da bozulmalarına neden olur.
Riggs, yakıtı boşaltıp geminin ambarındaki yağlarla doldurun diye yanıt verdi.
Bu önemli bir bölümünü halleder ama hepsini değil diye açıklık getirdi konuya. Filtre tekrar tıkanacaktır. Azaltılmış güçle makine tamamen durmadan Seattle'a ulaşabiliriz.
Ne yapacağın umurumda değil şef ama bu gemi San Francisco'ya varacak. Yoksa Tanrı şahidim olsun ki seni kendi ellerimle öldürmeden evvel bütün mürettebatı hadım ettiğime tanık olursun, anlaşıldı mı?
Riggs'in bakışları durumu ele alış tarzına saygı duyduğu gözlerinden belli olan Wolf'a kaydı. Bunun nedenini sabotaj olma ihtimali var mı?
Gemiye el koyduğumuzdan beri adamlarımın gözetiminde kontrol amacıyla gelmelerinin dışında buraya inen olmadı.
Riggs kumanda odasından ayrılıp köprüdeki sığınacak limanına dönmeden önce arızalar kesinlikle doğal değildir diye terslendi.
Pekala çocuklar, patronu 3 yardımcısına döndü. Ken, Paul, sizin ambara gidip 3 varil yağ almanızı istiyorum. Pete, bütün silindirleri boşaltmaya başla. Boşalan yakıtın altına birkaç filtre yerleştirmeni istiyorum. Böylece yağ karterinde ne kadar pislik olduğunu görebilirim. Bütün sistemin bir kere de doldurulmasını ve asıl marş motoruyla birkaç kez çalıştırılmasını ve tekrar yıkanıp temizlenmesini istiyorum. Sonra da tekrar doldururuz. Ah, bu arada yakıt ön ısıtıcısını kontrol et, olur mu? Hazır olduğundan emin ol. Makineyi tekrar çalıştırmaya hazır olduğumuzda yakıt soğuk olacaktır.
Benim de gidip iş kıyafetlerimi giymem lazım.
Patroni'nin adamlarının üzerlerinde zaten kalın tulumları vardı. Ancak baş mühendis hala üniformasıylaydı. Ve 80 galon motor yağını değiştirmek gibi pis bir işe soyunmadan önce üzerini değiştirmesi gerekiyordu.
Patroni Wolf'a kısaca bakıp alaycı bir tavırla ''Senin için de uygun mu?'' diye sordu.
Wolf bileğini hafifçe sallayarak bir el hareketiyle onun sorusunu geçiştirdi. Patroni'nin adamlarını makinenin onarımını bir şekilde sabote etme olasılıkları onu daha çok ilgilendiriyordu. Baş mühendisin nelerin tehlikede olduğunu bildiğinden ve kısa sürede makine dairesine döneceğinden emindi.
George Patroni asansörün çağırma düğmesine hiddetle bastı ve sevgili makinesinin bozulmasına neden olanlara içinden küfretti. Elbette ilk sırada Rix Kaltağı yer almış, onun hemen ardından da Wolf ve katillerden oluşan çetesi gelmişti. Onları da arızalı yakıt enjektörünü monte eden geri zekalılar ve enjektörleri üreten salaklar izlemişti.
Asansör gelip Patroni adımını boş kabine attığında listeye yeni isimler eklemeye devam ediyordu.
Bir ses kendisine seslenene kadar Patroni asansörün tavanındaki acil durum kapağının açık olduğunu fark etmemişti bile.
Gemiyi durdurdun mu?
Patroni'nin korkudan ödünün kopmasına ramak kalmıştı ve kendisini kabinin arka tarafına atıp başının üzerindeki karanlık boşluğa baktı. Ağzı bir karış açık kapağın aralığından belli belirsiz görünen Kaptan Lyle House'a baktı.
İsa, Meryem ve Joseph diye mırıldandı.
Hauser onu eşiğinde oldu, panikten kurtardı. Alarmı devreden çıkarıp asansörü durdur.
Patroni kendisini duvardan kazıyıp asansörün kumandalarının altındaki ufak panel kapağını açtı.
Asansörün alarmının tellerini çapraz bağlaması bir saniye sürdü ve durdurma düğmesine bastığında zil sessiz kaldı.
Hauser tünediği yerde kabinin aniden hız kestiğini hissetti. En sonunda sesine kavuşan Patroni,
''Öldüğünüzü sanıyordum.'' dedi.
Hauser kendisini asansör boşluğundan kolaylıkla aşağıya attı ve Patroni'nin yanına indiğinde kabin inişinin etkisiyle zangırdadı.
''Ben de.''
Hauser'ın hayatı bir santimle kurtulmuştu. Bir gece önce köprü kanadından atlarken o kritik anda ayağını sağlam basamayınca alttaki gezinti güvertesini çevreleyen dayanıklı parmaklıklara çarpmıştı.
Darbeden kaynaklanan acıya rağmen 15 metre aşağıdaki ana güverteye düşmemek için parmaklıkları sıkıca yakalayacak kadar bilinci yerindeydi.
Solunumu aldığı acı verici kesik kesik nefeslerle normale dönene kadar tehlikeli bir şekilde parmaklıklara asılı kalmıştı.
Öldüğünden emin olmak için Rix'in birisini göndereceğini biliyordu. Sığınabileceği bir yer bulmak zorundaydı.
Üşümüş, her yeri uyuşmuş olan ve acıdan kıvranan Hauser, geminin üç can kurtaran sandalından pupada asılı olanına gizlice binmişti.
İskele ve sancak taraflarındaki diğer iki filika köprüden görülebildiği için onlar birer seçenek olamazlardı.
Hauser sandalı suya indirip kaçmayı düşünmüştü. Lakin o Petromax Arktika'nın kaptanıydı ve gemisiyle mürettebatını terk etmesine imkan yoktu.
Korkusuna rağmen filikada bulundurulan acil durum kumanyalarından bir miktar yemeği başarmıştı. Vücut ısısını korumak amacıyla sandaldaki hayatta kalmayı sağlayacak sarı renkli kıyafetlerden birini giymiş ve hatta birkaç saat uyuyabilmişti. En nihayet şafak söktüğünde bir gece önce aklına gelen planı uygulayabilecek kadar dinlenmişti.
Gemiye el konulmadan önce Hauser Petromax Arktika'da ancak birkaç saat geçirebilmiş olsa da o tüm yaşamını gemilerde özellikle de tankerlerde geçirmişti. Birkaç katlı dar alanlarda ve güvertelerin aralarında sıkışık kalmış, erişim tünellerinde kolaylıkla yolunu bulabilmişti.
Bu durumda görülme tehlikesine maruz kalmadan süper tankerin tüm kapasitesinden yararlanma fırsatı sunuyordu.
Isıtma kanallarının daracık sınırlarında yatarken nöbetçileri ve aynı zamanda mürettebatı gözlemleyebilmişti.
Bu sabah makine dairesine ulaştığında da Patroni ve yağdan sorumlu yardımcılarından birinin, teröristlerden birinin hain bakışları altında planlanmış bir denetim gerçekleştirdiklerini görmüştü.
Hauser'ın tankeri sabote etmeye yönelik umutları yıkılmıştı.
Makine dairesi işgal altında olduğu sürece yapabileceği hiçbir şey olamazdı.
Lakin can kurtaran sandalının güvenliğine dönmeye hazırlanırken nöbetçinin Patroni ile yardımcısını asansöre götürdüğünü görmüştü. Jeneratörden çıkan ve jeneratöre bağlanan borular ormanının karmaşıklığı nedeniyle bakım kapakları kolaylıkla ulaşılabilecek bölgelere yerleştirilmişlerdi. Bu kapaklardan biri tek sayılı silindirlerin esas yakıt kazanına erişmesini sağlamıştı. Makine dairesine bitişik atölyenin zemininde bulduğu madeni talaşlar aklındakini hayata geçirmesi için mükemmel olacaktı. Birkaç avuç dolusu talaşı yoğun dizel yakıtın içine atmış ve makineye girerek durmalarını beklemişti. Tanker fazla geç kalmayacaktı, yeterince hasar vermemişti ve kontrolden çıkarak sürüklenmesinden kaynaklanacak risklerden korkması nedeniyle gemiyi kalıcı olarak çalışamaz duruma getirmeyi amaçlamamıştı da zaten. Yine de kafaların karıştığı sırada mürettebattan biriyle birkaç dakika yalnız kalabileceğini umuyordu. Baş mühendisi asansörde bulmasıysa beklenmedik bir mucize olmuştu. Hauser hala şaşkın durumda olan Patroni'ye fazla vaktimiz yok dedi. Neden geciktiğini merak edeceklerdir. Onun için bana durumla ilgili çabucak bilgi ver.
Teröristler gemiyi ele geçirdiler ve Rix de onlarla birlikte çalışıyor.
Hauser onun sözünü kesti. Bunları biliyorum. Gemi ve mürettebatın durumu nedir?
Yakıt sistemine koyduğunuz şey her neyse bilgisayar makineyi kapatmadan önce yalnızca 5 numaralı silindiri etkilemiş. 1-2 saat içerisinde makineyi tekrar çalıştıracağız. Ancak motorun geri kalan kısmını mahvetmemek için motoru ancak %50'lik bir güç kapasitesiyle besleyeceğiz. Rix bana geminin San Francisco'ya gitmek zorunda olduğunu söyledi.
Frisco mu? Niye Frisco?
Söylemedi ama oraya gittiğimizi gayet açıkça belirtti.
Mürettebat nasıl?
İdare ediyoruz. Görevde olmadığımızda bizi subay salonuna kapatıyorlar. Günde bir kez yemek veriyorlar ve yerde ya da sandalyelerde uyumak zorundayız. Ama çok daha beteri de olabilirdi. Birkaç kez tehdit ettiler. Şimdiye kadar da 2 kişi öldü. Ölenlerden biri sizi hedeflemiş kurşunların isabet ettiği dümenci Larry Walker.
Ya geminin geri kalan kısmı, köprüde epeyce ateş edildiğini biliyorum.
Evet öyle, radar sistemindeki hasar geri döndürülemeyecek boyutlarda. Tamir etmem mümkün değil. Tank basıncı algılayıcıları da devre dışı. Rix o algılayıcıların derhal çalıştırılmasını istiyor. Aslında algılayıcıların çalışmaları için geminin elektrikçisine zorla diğer sistemlerin parçalarını söktürüyor. Dümen kontrolleri hala sorunsuz. Fakat makine hızının değiştirilmesi için gerekli işlemler makine odasında manuel olarak yapılmak zorunda.
Gaz kelebeği kontrolü mevcut değil ve makine dairesini buna rağmen MG statüsünde mi bırakıyorlar?
Hauser bu kayıtsızlık karşısında hayretler içinde kalmıştı. MG ya da mürettebatsız gemi teknik personelin görev dışında olduğu zamanlarda jeneratörü denetleyen otomatik sistemdir. Normal şartlarda bir tanker yalnızca geceleri ve durgun sularda MG statüsünde seyreder.
Emirleri ben vermiyorum, ben emirleri uyguluyorum.
Yakıt tanklarının denetiminin onlar için neden bu kadar önemli olduğunu merak ediyorum. Gaz kelebeğine yeniden uzaktan kumanda edebilmesinden daha öncelikli olmamalı.
Hauser neredeyse yanıt beklemeden kendi kendine konuşuyordu. Ne o ne de Patroni gemilerini zapt eden gücün güdülerine yönelik tahminde bulunabiliyorlardı.
Teröristler hakkında bir şey biliyor musun?
Yalnızca liderlerinin adının Wolf olduğunu, o bile emirleri Joanne Rix'ten alıyor.
Senin bütün bu olup bitenlerle ilgili fikrin nedir? Daha önce Rix'le sefere çıkmışsın.
Bilmiyorum kaptan. Onunla sefere çıkmıştım, evet, ama sadece 2 kez. Ben de bu gemide sizin gibi yeniyim. Tek bildiğim onun eski kaptan Harris Albright'le oldukça samimi olduğu.
2 ile 2'yi toplayan, yine de 3 sonucunu elde eden Hauser, "Sence Albright'le mi bu işin içindeydi?" diye sordu.
"Eminim."
"Ona ne olduğunu biliyor musun? Ayrıca geminin Valdez'e varışı neden gecikmişti?"
Alaska Körfezi'nde yol alırken Albright mürettebatın büyük bir bölümünü kendi bölgeleriyle sınırlamıştı. Bordaya kaptan ve Rix dışında da hiç kimsenin çıkmasına izin verilmiyordu.
Orada ilk duruşumuz değildi bu ama en uzunuydu. Albright'in koluna ne olduğunu bilmiyorum. Fakat organın kesinlikle bulunamadığını biliyorum. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz tabii. Ne diyorsun?
Patroni Hauser'a bir an sanki söylediklerinden bir anlam çıkaramadığına inanamıyormuş gibi baktı.
Hey, bu gemi büyük, ayrıca tehlikeli de. Kolunu kaybedersen gerçekten hemen bulman ve doktorun kolunu yerine dikebilmesini umman gerekir. Kaptan Albright kolunu asla geri alamadı ve kazadan sonra onu hastaneye nakledecek helikopterin gelmesi yalnızca 20 dakika sürdü. Kopan kola ne oldu?
Denize düşmüştür.
Kaptan, parmaklıklarda kolunun kopmasına yol açan ne yapıyordu?
Hauser'ın buna verebileceği bir cevap yoktu. Riggs ve Albright ile daha önce de defalarca sefere çıkan çocuklarla konuştum. Bu işi aylardır yapıyorlarmış. Issız bir yerde durup mürettebatı alt güvertelerle sınırlıyorlarmış. Rahatsızlıktan ötürü ufak çaplı bir ikramiye ödedikleri için de hiçbiri seslerini çıkarmamış.
Petromax bu gecikmeler için hiçbir şey demedi mi?
Patroni başını salladı. Bildiğim kadarıyla demedi.
Hauser saatine baktı. Adamlar senin nerede kaldığını merak etmeye başlamadan önce gitsen iyi olur. Ben kıçtaki can kurtaran sandalında saklanıyorum. Elde edebileceğin tüm bilgileri bana aktarman lazım.
Peki efendim, bu piçlerin gemimden gitmelerini sizin kadar ben de istiyorum.
Dinle, Hauser subaylarının adlarını bilecek kadar uzun süre yönetememişti gemiyi.
Patroni George diye yardımcı oldu. Dinle George, benim gemiden ayrılmam gerekebilir. Filika'daki acil durum telsizinin menzili pek fazla değil ve neler olduğunu dış dünyaya duyurmak zorundayız. Kuşku uyandırmadan Filika'yı denize indirebilmenin bir yolunu düşünmeni istiyorum. Kaçışımın mürettebatın başını derde sokmasını istemiyorum.
Patroni anlıyorum diye yanıtladı. Ana kumanda panelinde bir kısa devre oluşmasını sağlayabilirim. Böylece Filika Metafora ile yükseldiğinde gösterge ışıkları yanmaz. Unutmayın, can kurtaran sandalı kendi başına da inebilir. Ama zamanlaması mükemmel olmalı.
Hauser tekrar asansörün tavanına çıkmaya hazırlanırken, bir süre olmayacak dedi ama hazırlıklı ol. Mümkün olabilen en yakın zamanda temas kuracağım.
Asansörün üzerine çıktığında dönüp açık olan kapaktan aşağıya baktı.
George, mürettebata göz kulak ol. Ne olursa olsun onlar önce gelirler.
Ederim efendim, bana güvenebilirsiniz.
Patroni Manuel durdurma düğmesini serbest bıraktığında asansör yukarıya doğru hareketlendi.
23. ayrımın sonu. Sayfa 224.